Ayrım 33, liste Timur Soykan, sayfa 304. 15 dakika boyunca gözlerini Silik Boğaz manzarasından ayırmamış ve denizin hayatının kurtulmasından başka hiçbir şey düşünmemişti. Yenilgiyi çoktan kabullenmişti, bedellerini umursamıyordu. Sırtına dokunan ele sinirlenip bu cüreti kimin gösterdiğine baktı. Sivil kıyafetler içindeki yüzbaşı Rıza dudaklarının iki yanından aşağı sarkan bir hüzünle yanında sessizce duruyordu. Çavlan geveze herifin konuşmamak için kendini zor tuttuğundan emindi. 3 dakika tek kelime etmeden birbirlerinin yüzüne bakmadan beklediler. Ağzını ilk açanın çavlan olacağı kimin aklına gelirdi? Ajanının bu baskın konusunda da bilgisi var mı? Yüzbaşının ciddiyeti bir çocuğun babasını taklit etmesi gibiydi. Üzerine hiç oturmuyordu. Yavaş yavaş konuşarak sesine kederin ağırlığını yüklemeye çalıştı. Onunla konuşmadım. Duyar duymaz buraya geldim. Ama cemaatçi polislerden 3 ekip gece gündüz buralarda pusuda bekliyordu. Kızın eve geldiğini tespit etmiş olabilirler. Bu kez bilgisiyle hava atmıyordu Yüzbaşı Rıza. ''Hastaneden haber aldın mı? Nasıl kızın durumu?'' diye sordu. Çavlan kötü olduğunu söyleyince bir süre sessiz kalarak hüznünü sergiledi. Halen bilgi toplamak için hamle yapmaya cesaret edemiyordu. ''Benim aklım neyi almıyor biliyor musun?'' diye sordu. Öne çıkıp 2 dişiyle alt dudağını kemirdikten sonra. ''Bu adamlar yıllardır istediklerini içeri atıp cezaevinde çürütecek güce sahip.'' Şu an seni beni alıp götürürler. 2 gün sonra Silivri cezaevindeki altlı üstlü ranzada yatarken buluruz kendimizi. Neden Hakan'a, Deniz Yıldız'a bunu yapsınlar? Reddedemeyecekleri ne olabilir ki o listede? Sahte derler geçerler. Kimse de onlara hesap soramaz. O konuştukça Çavlan soruşturmasına dönebilecek kadar kendini topluyordu. Çipli listenin gizemi yeniden büyüyordu zihninde. Ortamı sabırla soru sorabilecek kıvama getirdiğine karar vermişti Yüzbaşı Rıza. Saldırganların yüzünü görebildin mi? Çavlan ürkütücü suratını yavaşça ona doğru çevirdiğinde zayıf ellerini kaldırıp teslim oldu. O sırada o tanıdık elektronik melodiyle çaldı askerin cep telefonu. Polis 2 çukur içindeki gözlerini kemikli surata saplamıştı. Deniz'in evine çıkarken duyduğu müzik olduğuna emindi. O kritik anda şaşkınlık, şüphe ve katili bulmanın şevki içinde ritimle yükselirken halinde hiçbir itham yoktu. Oysa telefondaki melodi son zamanların popüler şarkısının nakaratına geldiğinde kalbi heyecandan göğüs kafesini kıracak kadar güçlü atıyordu. Suçüstü yakalanmasının şüpheli hallerini yüzünde görmeyi arzuladığı Rıza bir küçük kaygı mimiği bile göstermeyecek kadar rahattı. Hiç acele etmeden telefonunun ekranına baktı ve sakince ''Bunu açmam gerekiyor.'' dedi. Ya masumdu ya da çok iyi bir oyuncu. Eğer katil oysa telefonun melodisini Çavlan'ın duyduğunu gözden kaçırmış olamazdı. O telefonla burada yanına gelecek kadar büyük bir aptallığı yapmış olabilir miydi? Evet, hayat bütün detayların hesap edilemeyeceği kadar karmaşıktır ve cinayetlerin izini sürenler bunu çok iyi bilir. Müziği susturup telefonu kulağına dayayan adam laçka bir muhabbete girecek kadar serin kanlıydı. ''Alo, sen neredesin ya? O kadar arıyoruz, niye açmıyorsun lan?'' Bir telefon melodisiyle baş şüphelisi olan adam belki de rahatlığıyla masumiyet rolünü oynuyordu. Çavlan Türkiye'de kaç insanın telefonu bu melodiyle çalar diye düşünerek kanaat oluşturmaya çalıştı. Kendisinin bile aşina olacağı kadar popüler bir müzik tabii ki rastlantı olabilirdi. Birbirine dokunamayan düşünceler arasında bir süre savrulduktan sonra koca yumruğunu sıkarak sakinleşti. Gözlerini ondan kaçırıp Boğaz'ın apartmanlarının arasına hapsolmuş puslu manzarasına bakarken Rıza'nın katil olduğu senaryoyu kurgulamaya başlamıştı. Melodi delil olmayabilirdi ama üstünde durmaya değerdi. Yüzbaşı Rıza Yatır cinayet saatinde olay yerindeydi. Üstelik maktul polisi tanıyan köşkteki birkaç kişiden biriydi. Elinde listeyle içeri girip kalabalıkta göz gezdiren genç komiserin yanına yaklaşmış ve iyi bir yalanla onu tuvalete götürmüş olabilirdi. Peki neden? Yüzbaşı Rıza cemaatçi olabilir miydi? Bu daha önce defalarca aklına gelmiş bir olasılıktı. Yanıtı senaryosuna büyük bir inandırıcılık katıyordu. Kendisine tehdit oluşturmayan yüzlerce askeri hapse tıkan cemaat, hakkında soruşturma yürüten Yüzbaşı Rıza'ya tek bir koşulla dokunmazdı. Köşkte el sıvabının temiz çıkması içinse o işi yapan polisin cemaatçi olması yeterliydi. Rıza'nın Hakan'dan aldığı dosyayı nasıl dışarı çıkardığını düşündü. Köşkten çıkan beş korumadan biri cemaatçiydi ve ceketinin içine gizleyerek bunu kolayca başarmıştı. İstihbaratçı asker başından beri failin cemaat olmadığı seçeneklerini aklına sokmaya çalışmıştı. Onunla Ruh'un söyledikleri neredeyse birebir örtüşmüştü. İstiklal Caddesi'nde denizi ilk kaçırmaya çalışanların cemaatten olmadığını söylemişti. Funda'yı kaçırdıkları gece de aynısını yapmıştı. Ajanımın haberi olmadan onlar böyle bir operasyon yapmış olamaz sözü şimdi büyük mana kazanıyordu. Biraz önce cemaatin insanları içeri tıkacak gücü varken cinayetlere gerek duymayacağını ispatlamaya çalışıyordu. Soruşturmam hakkında bilgi edinip bunu Ruh'a bildirmek de onun göreviydi diye düşünerek senaryosuna noktayı koydu. Kulağında telefonla yaklaşan Rıza gevşek gevşek "Tamam, bir daha aradığımda telefonu açmazsan silerim seni" derken rahatlığı Çavlı'nın senaryosunda büyük bir gedik açıyordu. Biraz cesareti olsa askeri kuytuya çeker, tek eline sığacak boğazını sıkarak ifadesini alırdı. Telefonunu bol kumaş pantolonunun cebine sokarken "Ben gidiyorum" demişti baş şüphelisi. "Muhbirin yanına gidiyorum. Sana bir tek bir şey soracağım. Listeyi aldılar mı?" diye sordu kurnazca. Hakan'ın canını almış, denizin kalbine kurşunu sıkmış olabilirdi. Çavlan şüphelerin belirsizliğinde can çekişliğini hissetti. Öfke dolu bir isyanla kontrolden çıkmanın eşiğindeydi. Hiddetinin deri dizginlerini güçlükle çekerek ürpermiş bedenini zapt etti, sadece sustu. Zayıf kişilikli rolünün ardında gizlenen kurnaz adam gitti. Onun uzaklaşmasını çaresizce izledi Çavlan. Artık bir şüphelisi vardı ve onun suçunu kanıtlayabileceği yolları planlamaya başlamıştı. Dün gece çatışmanın yaşandığı evdeki parmak izlerini bir an önce yüzbaşının parmak izleriyle karşılaştırmalıydı. Senaryosunun temelinin bir telefon melodisi olduğunu düşünerek umutsuzluğa kapılmıştı ki üniformalı bir polis karşısına dikildi. "Amirim, sizi tanıdığını söyleyen bir bayan var, çok önemli olduğunu, sizinle görüşmesi gerektiğini söylüyor" dedi genç polis abartılı saygısıyla ürkerek. Polisin gösterdiği yerde güvenlik şeridinin ardında Funda duruyordu. Çocuk suratında kötü habere teslim olmuş acıklı bir hal vardı. Cinayet büro amiri polislere onu bırakmalarını işaret ettiğinde canhıraş koşarak yanına geldi. Çavlan'ın paltosunu küçük elleriyle kavramışken yüzünde bir mana görmeye çabalıyordu. Istırabıyla bükülmüş dudakları yalvararak "Deniz, o iyi mi?" diye sordu. Bu kez yalan söyledi Çavlan, "İyi." Kirpikleri sırılsıklan büyük gözlerinde sorularla doğruyu söylemesi için yalvardı Funda. "Bana doğruyu söyle, öldü mü?" "Doğruyu söylemenin rahatlığıyla vuruldu ama yaşıyor. Hastanede ameliyata alındı" diye yanıtladı polis. Uzun kirpiklerinden iri gözyaşları dökülürken halen inanmıyor, demir bir heykel kadar cansız adamın dudaklarından insani, sevecen ve umut verecek bir çift sözü nafile bekliyordu. Cep telefonunu çıkartıp tuşlayan adamın gamsız sakinliğine nefretle bakarken Çavlan hayatında ilk kez bir kurban yakınını acısıyla baş başa bırakmaktan fazlasını yapıyordu. Telefonu açan Mert'e "Ameliyattan çıktı mı?" diye sorduktan ve "Hayır" yanıtını aldıktan sonra "Deniz'in arkadaşı Funda yanımda, onunla konuş" dedi. Titreyen eliyle telefonu zor kulağına götüren Funda ağlamaklı sesiyle "İyi mi?" diye sorduktan sonra halen Deniz'in yaşamasının sevinciyle hıçkıra hıçkıra ağladı. Gözyaşlarıyla ıslanmış dudaklarını güçlükle kıpırdatıp "Hangi hastanedesiniz?" diye sordu. Telefonu kapatıp uzatırken yaramazlık yapmış bir çocuk gibi masumca "Çok pişmanım, seni dinlemeliydim" dedi Çavlan'a. Çavlan ağlayan kadına çevrilmiş kameraları geç fark etmişti. Funda'ya arabaya binmesini söyledi. Evinin cumbasına kederle baktıktan sonra arabanın kapısını açıp ön koltuğa oturan kadın vicdan azabına dönüşmüş sırlardan kurtulmak istiyordu. Bütün yaşadıklarına karşın küçük bir yakınlık bile göstermeyen polis, "Sabah onunla buluştun mu?" diye sordu. Funda ihanet ettiği polise "Evet" diye yanıt verdi utangaçlıkla. "Çakıl kumsal, Kuzguncuk'ta hep gidip oturduğumuz bir yerde. Telefonda söylediği an sabah oraya gelmemi istediğini anladım, orada buluştuk." Yaşam savaşı veren arkadaşının acısıyla dudakları ağlamaklı bükülmüşken, "Çakıl kumsala gittiğimde orada değildi. Takip edilmediğimden emin olana kadar gelmemiş, sonra geldi. Çok yorgundu," dedi. O buluşma büyük sırlarına şahit olacaktı. 21. Bölüm. Funda Çavlan'ın evinden çıktığında dev kentin ücra balıkçı kasabası gizlice takip edilemeyecek kadar ıssızdı. Martıların gürültülü telaşı altında deniz ve sokaklar zaman durmuşçasına sakindi. Peşinde hiç kimsenin olmadığından emin Kuzguncuk'a ulaşmıştı. Boğazın kıyısındaki balık lokantasıyla yalının arasına sıkışmış, küçük çakıl kumsalda sadece yüzünü denize dönmüş eski bir bank vardı. Hızlı adımlarla soluk soluğa buluşma yerine gelen Funda'nın ağzından sabah soğuğunun dumanları saçılıyordu. Dingin denize yürüdü, minik berrak dalgalar çakıl taşlarını çekip zarifçe itiyordu. Karşı yaka boğazın üzerine çökmüş aydınlık bir bulutun ardında belirsiz bir gölgeydi. O lanet olası liste hayatlarına girmemiş olsa çok keyifli bir sabah manzarasıydı. Funda çarşaf gibi denize bakarken aklında korkunç ihtimallerin dev dalgalarıyla boğuştu. Denizin hemen arkasında onu vuslat mutluluğuyla izlediğinin farkında değildi. Küçük beyaz bir çakılı alıp elinde kurularken aşkının güzel kokusunu duydu. Kafasını çevirdiğinde büyük gözleri bütün kederleri unutmuş bir mutlulukla parlıyordu. Deniz şefkatine hasret, özlemin bitmesine şükrederek küçük adımlarla yaklaştı. Bu anın her zerresinin kıymetini bilerek birbirine sarıldı iki kadın. Funda'nın soğukta al al olmuş yanaklarına zarif parmaklarıyla dokundu Deniz. Funda onun yorgun yeşil gözlerine birer öpücük kondurdu. Hayatlarının en büyük sırrı olan aşkın kumsalında iki kadının dudakları birleşti. Çavlan'a aşkları dışındaki her şeyi anlattı. Beni kaçırmalarından, Özgür'ü darp etmelerinden sonra başka hiç kimseyle temas kurmamaya karar vermiş. Arkadaşların hiçbirine ulaşmaya çalışmamış. Otelde de kalamayacağı için bütün geceyi sabaha kadar açık olan Kadıköy'deki bir barda geçirmiş. Benimle konuşurken gözlerinden uyku akıyordu ama çok heyecanlıydı. Bir planı vardı. Çavlan listenin bir kopyasını verdi mi diye sormamak için kendini zor tutuyor, ağlamaklı sesiyle güçlükle konuşan kadının sözünü planı merak ettiği için kesmiyordu. Ana muhalefet partisi liderinin bugün Kadıköy'deki mitingine gelip listeyi ona vermeyi planlamış. Ona ulaşıp Hakan'ın öldürülmeden bir gün önce listeyi kendisine verdiğini anlatacaktı. Bana saat 13'te Haldun Taner sahnesinin önünde beklememi, miting alanına birlikte gireceğimizi söyledi. Orada ayrıldık. Bütün korkuları bitirecek, hayatlarına geri dönmelerini sağlayacak planın kıyısında yaşanan felaketin acısıyla ikiye katlandı bedeni. Küçük ellerini yüzüne kapatmışken konuşamıyordu. Ne hüznünü belli etti, ne acısını paylaştığına dair bir çift söz söyledi, ne de elini omzuna koydu Çavlan. Bir süre kederinin içine çekilmesine bile anlayış göstermemişti. "Listenin kopyasını sana verdi mi?" diye sordu sonunda. Genç kadının küçük bedeni ağlayışla sarsılırken emniyet amiri vaktinin kalmadığını düşünür ve halen acımasızca acele ediyordu. "Liste çantasında mıydı?" Funda'nın Çavlan'a çevirdiği yüzünde ıslak gözleri hiddetle titriyor, dudakları tiksintiyle sarkıyordu. Her harfine sinmiş tiksintiyle, "Sen nasıl bir insansın? Hiç duygun yok mu? Yaşadıklarımı, çilemi hiç anlamıyor musun?" diye bağırdı. Üzerine saldıracak kadar öfkeli iki küçük yumruğunu sıkmış kadının karşısında dimdik gözünü kırpmadan durdu. Öyle olmadığını aykırmak isterken düz dudakları, "Ben böyleyim" diyerek kayıtsızlıkla kıpırdadı. Funda'nın tiksinti ve nefret mimiklerinin karıştığı dudaklarında ona acıdığına dair çizgilerin belirmesini izledi Çavlan. Küçük burnunu elinin tersiyle silen Funda zalim polise küfredercesine bakarken bir el arabanın camına vurdu. Çavlan camı açtığında arabanın içine eğilen MİT bölge müdürüydü. Funda'ya kibarca selam verdikten sonra "Geçmiş olsun Çavlan, biraz konuşabilir miyiz?" diye sordu. Çavlan arabanın kapısını açıp tek ayağını yere bastığında Funda'nın küçük elini bileğinde hissetti. Ardına baktığında genç kadının bebek yüzünde canavar görmüşçesine büyük korku vardı. Göz bebekleri titrerken "Bu onun sesi, o evdeki adamın sesi." diye mırıldandı. Neden bahsettiğini hemen anlamıştı Çavlan. Arabanın içine dönse Funda'yı hedefe dönüştürürdü. İşaret parmağını kaldırıp genç kadını susturdu, dışarı çıktı. Yaşar Deniz'in iyi olup olmadığını sorduğunda Çavlan'ın zihninde fırtınalar esiyordu. Değil dediği tek kelimelik zamanı onlarca düşünce sığdı. Funda Yaşar'ın sesini kaçırıldığı evden tanımıştı. Muhtemelen eve sonradan gelen adamdı. Şüphelerle mantık savaştı. Şüphe, sesinde Türkçe'ye tezat vurgular var, kolay ayırt edilebilir. Mantık, ses tonundan kimse mahkum edilmez, çok göreceli, tarifi bile imkansız. Şüphe, Yaşar köşkteydi, tetiği o çekmiş olabilir, ona hiç güvenmedin. Mantık, biraz önce de Rıza baş şüphelindi. Şüphe, kızın yüzündeki korkuyu gördüm, Funda çok emindi, bu rastlantı olamaz. Mantık, bir kız çocuğunun kulaklarıyla mı yakalayacaksın katili? Şüphe sustu. Oysa Çavlan'ın sezilerine mantıktan çok daha fazla dokunmuştu. Deniz'in evinin cumbasında flaşların ışığı parlarken "Sana niye bana söylemedin diyeceğim ama biliyorum. Senin yerinde olsam aynısını yapardım. Bu bataklığın içinde kime güvenilebilir ki? Yine de bizim müsteşar bunu sıkıntı yapacak. Ben seni koruyacağım." dedi Yaşar. Anlayışlı ve fedakar bir ortak gibi konuşan adam katil olabilirdi. Çavlan yeniden hırçın duygular içinde kaynarken kendini zapt ediyordu. Hakkındaki büyük ithamlardan habersiz Bitçi artık polisin sessizliğine alışmıştı. Görevinin gereği olduğunu belli ettiği bir mahcubiyetle "Listeyi aldılar mı?" diye sordu. Çavlan "Kızın çantasını aldılar, liste içinde miydi bilmiyorum." derken içindeki fırtınayı gizleyebilmesine hayret ediyordu. Yaşar suçu onun üzerine atmayacak kadar samimi, kendi sorumluluğunu itiraf etti. Yakışıklı yüzündeki düz kaşlarının altından bakarken pişmanlığını belli edecek manalı dudakları kıpırdadı. "Biliyorsun cemaatçiler evin çevresinde mevzidenmişti, onları takip ettik. Dün öğlen hepsi geri çekilmişti. Bizimkileri gece yarısına kadar beklettim. Teknik takiplerden de burada olduklarına dair bir sonuç çıkmadı. Gece yarısı takibi bırakmalarını emrettim." Cinayet büro amiri yara izleriyle dolu elini yüzündeki derin kesiye sürerken kuşkuların içinde savruluyordu. Rıza'nın cemaatçi olduğu senaryo, Funda'nın korku bulanmış yüzü, Yaşar'ın sesi, ruhun sözleri ve nicesi zihninde dolaşıyor, sadece aklını bir anlığına boşaltabilmek istiyordu. Yaşar'ın telefonu çalınca kafasını toplayabileceği boşluk için şükretti. "Mitçi müsteşar arıyor." diyerek telefon kulağında uzaklaştı. Çavlan kapıyı açıp arabaya eğildiğinde Funda panik içinde haykırmamak için kendini zor tutuyordu. "Bu onun sesi, eminim, eve sonradan geldi, yanımda durdu." Çavlan elini kaldırıp sakin olmasını işaret etti. "Anladım." dedikten sonra kapıyı kapattı. Geriye döndüğünde Mitçi kilisenin duvarının önünde telefonla konuşuyor, koruması Ferhan yokuşu iniyordu. Çavlan kaşını bölen yaranın zirvesine koydu parmağını. Derin kesikten elini yavaşça indirirken MİT bölge müdürünün katil olduğu senaryoyu düşündü. Cinayet işlendiğinde köşkteydi Yaşar. MİT müsteşarıyla köşke girmesinden 10-15 dakika sonra polis öldürülmüştü. Köşkte Hakan'ı tanıyan birkaç kişiden biriydi. Üstelik Hakan ona çalışıyordu. O kalabalığın içinde Mitçi fark etmişti davetsiz polisi. Yanına yaklaşıp tuvalete gelmeye onu ikna etmiş, içeri girer girmez susturucu takılı silahını ateşlemişti. Dosyayı kurbanının elinden çekip aldıktan sonra dışarı çıkmış, tabancasını içine attı, temizlik kovasını tuvaletin kapısına çekip kalabalığın içine karışmıştı. Hakan listeyi ona teslim etmek için gelmemişti köşke. Kendisini bizzat görevlendirmiş, başbakana başarısını göstermek de değildi amacı. Listede Yaşar'ın ihaneti olduğu için başbakana ulaşmaya çalışmıştı. Cinayetten sonra köşkten çıkanlardan biri MİT'çinin koruması Ferhan'dı. Eli boş görünüyordu dışarı çıkarken. Listenin kopyasının olduğu dosyayı ceketinin içine kolayca saklamış, arabaya yerleştirdikten sonra o şık deri çantayla geri dönmüştü. Elini polis kanına buladıktan sadece birkaç saat sonra başbakanın masasında oturuyor ve ajanı hakkında bilgiler verirken devletin zirvesi suçluyu ilan ediyordu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 312.